Ayrım 7.
4. Bölüm Arkadaşlık 1. Kısım Malka. Rivka Fenn'le, dur bakayım, yıllar önce 1960'larda tanıştım. Bir yaz Necef çölündeki bir kibbutz'taydık. Rosemore'dan böyle bir maceraya atılan, Orta Doğu'ya portakal toplamaya ve tavuk yolmaya giden ilk kişiydim. Hatırlıyorum da, daha o zaman zavallı Peder Cassidy, kutsal topraklara gitmenin ve Efendimizin yürüdüğü yerlerde yürümenin harika bir şey olduğunu ama farklı inançlardan onca insanla karşılaşınca kendi inancımı kaybetmeme konusunda dikkatli olmam gerektiğini söylemişti. Önceleri Rivka ile arkadaş olacağımızı hiç düşünmemiştim. O biraz suratsız ve hatta huysuz görünüyordu. Bense mutluydum ve önüme çıkan herkesle konuşuyordum. Birçok ülkeden insanlar vardı. Fas, Romanya, Türkiye, Almanya, hepsi İbranice biliyordu. Ortalıkta İngilizce konuşan çok az insan vardı ve Rivka ile ben Taposim'in portakal, Toda Raban'ın teşekkür ederim demek olduğunu öğrenmek zorunda kaldık. Aslında ben her gün 10 sözcük öğrenmeye çalışıyordum ama havanın sıcaklığı ve mutfaktaki işin zorluğu falan fazla geliyordu. Ben de 6'da karar kıldım. Bir kulübeyi paylaşıyorduk. Böylece birbirimiz hakkında pek çok şey öğrendik. Buraya gelmişti çünkü New York'taki ailesi İsrail'e göç etmedikleri için kendilerini suçlu hissediyor ve kızımız orada çölde gönüllü olarak çalışıyor diyebilmek istiyordu. Ben ise Rosemore'da Latince öğrettiğim iki küçük Yahudi oğlanın anne ve babası olan Bay ve Bayan Jacobs bana teşekkür etmek üzere bir İsrail seyahati hediye ettiği için oradaydım. Hayatım boyunca yaptığım tek tatildi. Bana çalışabileceğim bir kibbutz bile bulmuşlardı. Çünkü Bayan Jacobs'un bir kuzeni bir yaz orada kalmış ve bu çok hoşuna gitmişti. Ben de aynı fikirdeydim. İtalya'dan gelen Şimon'a aşık olmuştum. O da beni seviyordu ve askerliği bittikten sonra kendi işimizi kurup glayöl yetiştirecektik. Sanırım Şimon sürekli bizim kulübemizin etrafında dolandığı için Rivka biraz kıskanıyordu. Onunla sevişiyor filan değildik. Tamam tamam ama o zamanlar daha sevişmiyorduk. Korkuyorduk sanırım. Her neyse durum buydu işte. Rivka bana gerçekten bir glayöl çiftliğinde çalışıp çalışmayacağımı sordu. Ben de öyle umuyorum dedim. Yapmam gereken tek şey Rosemore'a geri dönüp ailemi konuya alıştırmaktı ve bu hiç de kolay olmayacaktı. Peder Cassidy Hristiyan olmayan biriyle evlenmeme karşı çıkacaktı. Sonra Rivka'nın ailesiyle uğraşmak zorunda kalacaktık ki bu da soyun kadından yürüdüğüne inanan ve karşılarına Yahudi olmayan bir kızla çıkan bu aileyi ikna etmek için çaba harcamak demekti. Sonra Rivka, Şemun'un arkadaşı Dov'a aşık oldu. Bu her şeyi daha da neşeli hale getirdi. Çünkü artık dördümüz birlikte gezebilirdik. Rivka'nın o zaman daha İsrail'de Dov'la yaşamak gibi uzun vadeli planları yoktu. New York'a dönmesi ve bir diş hekimi ya da bir doktorla evlenmesi gerektiğini söylüyordu. Bu kadar basitti. Hayır, askerliğini bitirince Dov'u beraberinde götüremezdi. Dov, Cezayir'den gelmişti. Halkı kulübelerde yaşıyordu. Yok, bu Rivka'nın umurunda değildi ama annesi bunu dert ederdi. Hem de çok. Büyülü bir yazdı. Ağaçlardan portakal, tavuklardan tüy, alnımızdan gözümüze giren saçları topluyorduk. Saçlarımızı limon suyuyla yıkıyorduk. İkimiz de epeyce zayıflamıştık. Çünkü kullandıkları margarinden nefret ediyorduk ve yalnızca portakal ve ızgara tavuk yiyorduk. Rosemore'dakiler beni bu halimle bir görseler diye düşünüyordum. Zaman tahmin ettiğimizden çok daha çabuk geçti ve benim eve Rosemore'daki Aziz İta Okulu'na öğretmenlik yapmaya, Rivka'nın da New York'taki seyahat acentesinde çalışmaya dönme vakti geldi. Bu arada iyi arkadaş olmuştuk ve veda etmekten nefret ediyorduk. Geçirdiğimiz yazı, cuma akşamı danslarını ve çölün kızıl kayalarını nasıl sevdiğimizi kimse bilemezdi. Shamon ve Dow arasındaki aşk hikayesinin arkadaşlarımıza saçma bir tatil aşkı gibi geleceğini, ailelerimizin kulağına gitse küplere bineceklerini ikimiz de biliyorduk. Birbirimizle haberleşeceğimize söz verdik ve öyle de yaptık. Shamon'dan glayol işinde ya da başka bir işte gelecek olmadığını duyduğumda Rivka ile gözyaşlarımla ıslanmış bir mektup yazdım. Rivka bana öfke içinde Dov'un erkek kardeşinin kendisine mektup yazdığını, Dov'un İngilizce okuyamadığını ve onu taciz etmekten vazgeçmesini istediğini yazdı. Rivka ile olur da orada bir avukat ya da bankacıyla karşılaşırım umuduyla annemin nasıl bana golf dersi aldırmayı teklif ettiğini anlattım. Rivka, annesinin kendisini nasıl bir haftalığına, koca pazarına benzeyen dağ evine götürdüğünü anlattı. Çok iyi görünmeliydi, ya becerecek ya da vazgeçecekti. Herhalde vazgeçme zamanıydı, becerme zamanı olmadığı kesindi. Rivka iş yeri yöneticiliğine yükselmişti ama evlenmesi konusunda bir ilerleme yoktu. Anlaşılan bu, evde yoğun bir stres kaynağıydı. Benim annem için de stresli bir dönemdi. Bir dolu ciddi tartışma çıkıyor, şöyle affedilmez sözler sarf ediliyordu. Ben senin yaşındayken Moran evlenmiştim ve bebek bekliyordum ve 25'ini geçtikten sonra bundan daha iyi görüneceğini düşünmüyorsun değil mi? Ona kendimi onun evlenmemi istediği, içki içip golf oynamayı bir kadınla birlikte olmaya tercih eden o kara cahil, sözde profesyonel adamların seçimine sunmaktansa meraktan ölmeyi tercih edeceğimi söyledim. Babam yalnızca henüz hayattayken tek istediğiniz biraz huzur olduğunu söyledi. Rivka evinde işlerin ciddiye bindiğini söylüyordu. Annesi onun için uygun bir dergiye koca ilanı vermişti. Ben o yazı evde geçirmem gerekirse delireceğimi biliyordum. Annem beni bir koca dilemem için Wettithorn ormanındaki Azize En kaynağına gönderecekti ve sanırım ben annemi kendi ellerimle boğup hapse girecek ve bu nazik babamın hayattayken huzur bulamayacağı anlamına gelecekti. Böylece yazın öğretmenlik yapmak üzere Amerika'da bir çocuk kampına başvurdum. Önce bir hafta New York'ta Rivka ile kalacaktım. "Nasıl bir isim bu, Rivka?" diye sordu annem. "Onun ismi bu," dedim. 6 yaşında bir çocuk gibi asi bir şekilde. İyi de nereden geliyor? Yani Rivka olarak mı vaftiz edilmiş? Annem yine formundaydı. Ona Rivka'nın vaftiz edilmesinin fazlasıyla ihtimal dışı olduğunu anlatamayacak kadar yorgundum. "Aslında bilmiyorum," dedim donuk bir sesle. Annem aldığım bütün eğitime rağmen hiçbir şey bilmediğimi söylerken ben başka şeyler düşünmeye başlamıştım. Gerçekten de bir şey bilmiyordum. Erkekler canlı, uyanık, cevval kadınlardan hoşlanıyordu. Benim gibi hayalperest ve dalgın olanlardan değil. Annemin benim Necef çölünde Shimon'unlayken ne kadar uyanık ve canlı olduğumu bilmemesi küçük bir mucize gibiydi. Bana ne kadar iyi gelmişti. Her neyse, yakında buradan uzaklaşacak New York'a Rivka ile olacaktım. Beni havaalanında karşıladı, sevinçle birbirimize sarıldık. Eve giderken yolda bana bunun benim üzerime yıktığı için üzgün olduğunu ama annesine benim Yahudi olduğumu ima ettiğini söyledi ve acaba buna uygun davranabilir miyim diye sordu. Yalnızca bir hafta için bunu yapabilir miydim? Bu çok saçma dedim. Rivka benimle evlenecek filan değildi. Biraz hayatı kolaylaştırmak, bir kavgadan daha kaçınmak için diye yalvardı. Buyurun bakalım. Evde benim için de aynı şey geçerliydi. Çılgın annelerimizi düşünüp iç geçirdik. Ona adının Malka olduğunu söyledim diye itiraf etti. Malka mı diye aykırdım. İbranice kraliçe demek diye açıkladı Rivka. Sanki bir farkı varmış gibi. Anlıyorum dedim. 1960'lar değişim yıllarıydı. Geleceğe baktığımız yıllardı. Benim için öyle değildi. Rivka için de. Ben onun annesi için Maren olarak var olamıyordum. Onun da benim annem için vaftiz edilmiş olması gerekiyordu. Yaşasın. Bay ve Bayan Jacobs için çalışmış ve İsrail'de bulunmuş olmak çok işime yaramıştı. En azından Seder, Pesah ve Yom Kibur'u biliyordum. Noel yerine Hanuka olduğunu, sütlü ve etli şeylerin ayrı tutulduğunu, hatta ayrı tabaklarda servis yapıldığını ve çatal tırnaklı hayvanların yenmemesi gerektiğini biliyordum. Bayan Fein çok güzel giyinmişti ve çok güzeldi. Rivka'nın bana önceden söylediği gibi çok söyleniyordu. Ama bana söylenmemiş bir tek şey vardı. Kesinlikle kızına hayrandı. Bunu üst kattaki şaşırtıcı derecede süslü yatak odasında yalnızken Rivka'ya söyledim. Belki öyledir dedi Rivka ama bu sevgi seni boğuyorsa ne işe yarar ki? Hiç sevilmemeyi tercih ederdim. İlk günler fazla sorun yaşanmadan geçti. Bayan Fein annemin koşer yiyecek bulundurup bulundurmadığını sordu. Ona bulundurduğunu söyledim ve hatta kendimi hayatımda hiç gitmediğim ama Jacobs'ların Dublin'e gittiklerinde ziyaret ettikleri sinagogu tarif ederken buldum. Konuşmamdan Aziz İta Manastırı'nda rahibelerle beraber öğretmenlik yaptığımı çıkarmam ve okulu Rosemore'da yaşayan küçük ama efsanevi Yahudi cemaati için bir lise haline getirmem gerekmişti. Aslında Rosemore'da yalnızca 3 Yahudi aile vardı ama Bayan Fein'in bunu bilmesine gerek yoktu. Benden ve benim de tıpkı Rivka'lar gibi ailemle beraber yaşamamdan memnundular. Genç kızların kendi evlerinde yaşamasını erken buluyorlardı. Genç kızlar. Yalnız başımızayken Rivka'yla iç geçirdik, sanki gençtik de. Acınacak durumda kız kurularıydık. Çeyrek yüzyıldır dünya üzerindeydik ve ufukta, bırakın kocayı, bir nişanlı bile görünmüyordu. Beni Malka diye çağırdıklarında ya da o ismi söylediklerinde yeterince hızlı tepki gösteremediğimden endişe ediyordum. Ama Rivka çok başarılı olduğumu söylüyor, o zaman için bile komik bir farstan öte gitmeyen bu durumdan dolayı özür diliyordu. Sonra dönüş vakti geldi ve ben artık alışmaya başladığım Malka yerine Maren olarak çağrıldığım yaz kampına doğru uzun ve yorucu bir tren yolculuğuna çıktım. Kamp sandığımdan çok daha sportifti. Çocuklarla bir dolu yürüyüş ve saha gezileri yapmak, beyzbol oynamak ve sürekli yaz kampına gönderildikleri için annelerinin kendilerinden nefret ettiğini düşünen kızları yatıştırmak gerekiyordu. Annelerimiz bizden nefret etmezler diye anlatıyordum defalarca. Onlar bizim için en iyi yaptıklarını düşünürler. Bu her zaman yanlıştır ama onlar bunu gerçekten bilmezler. Birkaç yara almış ilişkiyi ve birkaç dertli yüreği onardığımı sanıyorum. Ama diğer yandan öğretmenler hep böyle yaptıklarını düşünmezler mi? Onlar ise bunu fark etmemiş bile olabilirler. Aynı işi mektupta da yapabiliyordum. Rivka mektuplarında sürekli annesinin bana hayran olduğunu ve döndüğümden beri hep adımı andığını söylüyordu. Malka ne kadar pırıl pırıl bir kızdı. Malka nasıl da öğün aralarında hiç atıştırmazdı. Nasıl da Rivka'nın tersine etrafındaki insanlarla ilgilenirdi. Ona hayatın yalnızca bir oyun olduğuna karar verdiğimi yazdım. İşte tam bir sahtekar olarak orada onlara kendimi kendi cemaatlerimden biri olarak tanıtmıştım. Çok etkilenmişlerdi. Bundan çıkarılacak bir ders olmalıydı. Onlara oyun oynamalı, onlara gerçekte olduğumuzdan daha sakin, daha mutlu, daha kontrollü olduğumuza inandırmalıydık. Rivka bunun üzerine uzun süre düşündüğünü ve benim gerçekten de evrenin sırrını bulmuş olabileceğimi sandığını yazdı. Bir hafta kadar sonra bizim kamp bir başka kampla bir dizi maç yaparken Rosemore'un birkaç kilometre dışındaki küçük bir şehirden gelen öğretmen Declan'la tanıştık. Ve birbirimize delicesine aşık olduk. Öyle ki İrlanda'ya döner dönmez gelip ailemle tanışmak istiyordu. Doktor ya da avukat değil, benim gibi bir öğretmen olduğu halde annemin istediği her şey onda vardı. Katolikti, iyi bir aileden geliyordu ve görgülüydü. Noel'de bana evlenmek istediğini söyledi. Yabanıl bir yerde ve kocaman ailesinin içine gark olmuş bir halde yaşamak istediğimden emin değildim. Ama ailesi çok kucak açmıştı ve o zamanlar kendisine saygısı olan bir adamın karısı ya da başka bir şey için yaşam biçimini değiştirmesi söz konusu değildi. Ben de öyle yaptım. Onunla evlendim ve yabanıl bir yerde yaşamaya başladım. Rivka'yı attığım her adımdan haberdar ettim ve şans eseri o da diş hekimi değil ama seyahat acenteleri sahibi başarılı bir iş adamı olan Max'la tanışmıştı. Annesi onu çok beğenmişti ve o da evlenmek üzereydi. Böylece önce o benim İrlanda'daki düğünüme geldi ve bu çok hoşuma gitti. Annem ne giyeceği konusunda düğüne gelecek olan ve Rivka'yı tuhaf ismi nedeniyle sorguya çekmemesi için uyardığı Declan'ın yargıç amcası yüzünden öyle heyecanlıydı ki Rivka'nın annesinin üzerinde sevgili Malka yazan düğün hediyesini fark etmemişti bile. Rivka Rosemore'da her şeyi yanlış yaptı. Kilisedeki heykele kutsal yürek yerine mukaddes yürek dedi. Evlilik ayini ve vaftizin uzunluğuna, birçok kadının şapka yerine başkalarına başörtüsü ve şal takmasına çok şaşırdı. Düğünde servis edilen içki ve insanların söylemekte ısrar ettiği şarkıların sayısı ona çok geldi. Ama her şey çok güzeldi. Declan elimi sıkıp duruyordu ve bu kadar mutlu olabileceğim hiç aklıma gelmemişti. Declan'la balayı için 2 haftalığını İspanya'ya gittik ve sonra onun yaşadığı yere pek bir hareket olmayan dağlık yöreye döndük. Artık evlendiğim için öğretmenlik yapamıyordum ve zaman geçmek bilmiyordu. Her pazar öğlen annesiyle beraber yemeğe gitmemiz ve kız kardeşlerinin her hafta hamile olup olmadığımı sormak için uğramaları dışında günler 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Rivka'dan aldığım mektuplar bir tuhaf hayatın içinde can kurtaran oldu. Rivka bana okumam gereken kitaplardan söz ediyor, amatör bir gezici kitaplık oluşturup evden çıkamayan insanlara ulaştırmamı öneriyordu. Bunu yapmam herkesin hoşuna gitmişti. Declan işi bana vahiy geldiğine kadar götürmüştü. Ama Declan benimle beraber Rivka'nın düğününe gelmedi. Yol çok uzak, çok pahalıydı ve onca Yahudi ve gelenekleriyle kendini rahat hissetmeyecekti. Yok, buna gerçekten pas geçmek istiyordu. İnsan yenik düşeceği zamanları bilirdi. Neşelenmeye çalıştım ve kendi kendime, eğer orada yeniden Malka olmam gerekecekse, Deklansız daha kolay olur dedim. Gerçekten de öyle oldu. Her şey öyle farklıydı ki. Fainlerin devasa bahçesindeki sundurma, İbranice söylenen şarkılar, bir tapınağın yıkılmasıyla ilgili olduğunu anladığım ama Malka olduğum ve bütün bunları zaten bilmem gerektiği için soramadığım bardak kırma olayı. Max çok neşeli, arkadaş canlısıydı ve bana küçük sırrını bildiğini söyledi. Neden söz ettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Kitaplık işini yoluna koyana kadar hamile kalmak istemediğim için Dublin'de doktora gidip doğum kontrol hapı aldığımı biliyordu. Declan'ın annesini ve 3 çok bilmiş kız kardeşini kendi annemden 100 kat daha kötü bulduğumu ve onlarla karşılaşmamak için çok uzağa kaçtığımı biliyordu. Hayır, anlaşıldı ki yalnızca Malka olmadığımı, hatta kısmen bile Yahudi olmadığımı biliyordu. Rivka ile benim bir sırrımız yok, olmayacak da dedi. Nedense kendimi biraz rahatsız hissettim. Tabii ki bu gülünçtü. Max'tan niye rahatsız olmuştum ki? Yumuşak ve nazikti ve Rivka'yı seviyordu. Aslında tam bir pisicikti. Rivka ile hala yazışıyorduk. Bu bir süre daha devam etti. Sonra beni ara sıra iş yerinden aramaya başladı. Bunun daha kolay, çabuk ve birebir olduğunu söylüyordu. Tabii ki öyleydi ama çok da pahalıydı. Yani benim okyanus aşırı telefon masrafını karşılamam imkansızdı. Ama Rivka bunun kendisi için sorun olmadığını, yöneticilik yaptığı şirketten bedavaya aradığını söyledi. Benim arayamıyor olmam umurunda değildi. Uzun mektuplarımızı özlüyordum. Benden bir şey sakladığını sandığım için değil, çok yorucu olduğu anlaşılan hayatındaki her önemli olayı bana anlatıyordu. Rivka her zaman ölümcül bir rejimdeydi. Uzun mesafeden yaptığımız görüşmeleri hep bir şeyler yararına düzenlenecek bir geceyi ya da bir elbiseye sığmak için 2 haftada 6 kilo vermesi gerektiğini anlatarak harcıyordu. Bu aralar hep çok yorgunum diyordu. Ben de ona Declan'ın kız kardeşlerinin ne kadar korkunç olduklarını ve bu dehşet üçlü hakkındaki düşüncelerimi Declan'a anlatmadığım için yaşadığım sürece aziz ilan edilmem gerektiğini söylüyordum. Edilecek misin dedi ilgiyle. Ne edilecek miyim dedim. Yaşadığın sürece aziz ilan edilebilecek misin diye sordu Rivka. Sanırım çok yorgundu. Yahudiler bile bunun bir şaka olduğunu ve ölmeden aziz olunamayacağını bilirdi. Sonra aynı dönemde krize girdik. Yine de Rivka'nınki o kadar büyük bir kriz değildi. Meksika'da bir gezi konferansındayken müthiş yorgunmuş ve herkes onun Max'e hayat boyu başarı ödülü verecekleri yemek için üzerini değiştirmeye gittiğini zannederken o uyuyakalmış. Uyandırılması gerekmiş ve geldiğinde telaş içinde ve korkunç görünüyormuş. Max bunu kendisine seyahat sanayine ve Meksika'ya hakaret olarak algılamış. Tanrım, sanırsınız ki 3. Dünya Savaşı çıkmış. Benim başıma gelenlerle karşılaştırıldığında bu hiçbir şeydi. Meksika'da dedikleri gibi zilih nada. Güzel görümcem öylesine baktığı banyodaki ezna dolabımızda bulduğu şeyi ağabeyine söyleme gereği hissetmiş. Zavallı Declan aldığım bu hapların düşük yapmaya yaradığını bilemezmiş. Kullandığı kelime buydu. Hamile kalmayı önlüyor ve oluşan bebeği öldürüyor. Annesine söylemeyeceklerdi. Kadın şoka girebilir, bu bilgiyi işitmeye kalbi dayanmayabilirdi. Declan çok sinirlenmişti ve ondan sır sakladığımı söyledi. Doğurganlığımın beni ilgilendirdiğini söyledim. Hayır, bizi ilgilendiriyor. Bana sorman gerekirdi, dedi. böyle gizli kapaklı işler yapacaksam, evliliğimizden nasıl bir adalet, eşitlik ve gelecek bekleyebilirdim ki? Bir yanım onun haklı olduğunu düşünüyordu ama bunu ona söylemedim. Onun yerine kız kardeşlerinin birer sırtlan olduğunu ve onlardan en az annesinden nefret ettiğim kadar nefret ettiğimi söyledim. Bunlar mantıklı veya iyi sözler değildi ve aramızdaki soğukluk uzun sürdü. Kız kardeşleri sırıtıp duruyordu. Hapları ateşe attım ama Declan bana zorla çocuk yaptırmak istemediğini söyledi ve sevişmekten vazgeçtik. Kız kardeşleri bunu tahmin etmiş olmalı ki daha da fazla sırıtıyorlardı. Gezici kitaplığımı iyice dağlara doğru sürmeye başlamıştım ve Declan'da, Calictans'ta o korkunç arkadaşı Shukung Slattery ile devirdikleri biralardan ve hokeyden daha fazla söz etmeye başlamıştı. Dürüst olmak gerekirse işler hiç de iyi gitmiyordu. Rivka'ya bunları anlatmaya çalıştım ama o, Declan'ın kız kardeşlerinin kaçık olduğunu ve mümkün değil onları anlayamayacağını söyledi. Ben de bu kadar yorgunken Rivka'nın neden bütün o işleri yapması gerektiğini anlamaya çalışıyordum. Gözümden kapmış bir kurallar zinciri vardı. O anlatmaya çalışıyor ama uygun kelimeleri bulamıyordu. Telefonda konuştuğumuzda ona akıl vermeye devam ediyordum. Ona gerçekten yorgun olduğunu söyle. O da bana akıl vermeye devam ediyordu. Ona gerçekten üzgün olduğunu söyle. Sonunda Declan yatağımıza geri döndü. Eskisi gibi değildi ama kendimi daha az yalnız hissediyordum ve evdeki hava dağılmıştı. Bu arada Rivka kendisine enerji veren harika bir vitamin desteği buldu ve şaşırtıcı bir biçimde aynı zamanda hamile kaldık. Onların Lida adında bir kızları oldu. Bu Max'in annesinin adıydı. Ben de adını Ruth koyacağımız ve Lida ile ömür boyu arkadaşlık edecek bir kızımız olması için dua ediyordum. Declan bunun fazla uzun vadeli bir fikir olduğunu ve zaten kendisinin yerel hokey takımında yarışacak bir oğlu olmasını istediğini söylüyordu. Brandon bu Declan'ın babasının adıydı. Lida'dan 2 hafta sonra doğdu. Artık Rivka'da çalışmadığı için birbirimize doğum sancıları, süt verme, uykusuz geceler, minik el ve ayak parmakları hakkında tekrar yazmaya başladık. Üstü örtülü bir şekilde ikimiz de birbirimize hayatlarımızın sandığımız kadar iyi gitmediğini anlatıyorduk. Ama bunu asla söylemedik. Söylememiz için bir neden yoktu. Çocuklarımız vardı. Sanırım Declan'ın gece eve ne kadar geç geldiğini ve sarhoş olmadığını, Calingsans'a gelse sarhoş olması gerektiğini, Shung Slattery'nin 2'de 1 bana Declan nasıl diye sorduğunu, oysa bunun tuhaf olduğunu, çünkü her gece beraber içiyor olmaları gerektiğini fark etmem gerekiyordu ama etmedim. Çünkü melek gibi iyi huylu Brendan'la meşguldüm. Henüz yürümeye başlayan Brendan'ı gezici kitaplığıma bindirip küçük köylerdeki okuyucularla buluşmak ve onların hayranlıklarını kazanmak için çok vaktimi alıyordu. Onu korkunç halalarından uzak tutmak için de epey çaba harcıyordum. Böylece aylar geçti. Hala her pazar birer kap yiyecekle gittikçe güçten düşen Declan'ın annesini görmeye gidiyorduk. Bütün çocuklarını etrafında görmek hoşuna gidiyordu. Ben de buna uyuyordum. Rivka Amerika'dan bana sık sık akıl veriyordu. Declan'ın annesi nihayet öldüğünde sanki aramızdan kayıp gitti ve her şey huzura kavuştu. Cenazesinin akşamında Declan bana sakin bir sesle bir başkasıyla görüştüğünü bilmem gerektiğini söyledi. Adı Aylin'di. Okulda sekreterdi ve dönemin sonunda beraber İngiltere'ye gideceklerdi. Brandon o zaman 7 yaşındaydı. Düzenli bir biçimde babasını ziyaret edecek kadar büyük demişti. Declan, sıradan bir şey söyler gibi. Ayla'nın Brandon için ikinci bir anne olacağına inandığını da eklemişti. Declan'ın onu hayatımda ilk defa görüyormuşum gibi baktım. Her şey gerçek dışı gibiydi. Bayıldığında ya da aniden kafanı bir yere vurduğunda yaşanan şok gibiydi. Brandon'la ertesi gün trenle Dublin'e gitmemiz gerektiğini ve görüşmeleri falan döndüğümde konuşacağımızı söyledim. Rivka ile Lida'yı görmek için Amerika'ya gidebileceğimizi düşündüğümde Brandon'ın 2 yıl önce pasaportuma geçirtmiştim ama Max'in bir işi çıktığında gidememiştik. Declan'a bankadaki hesabımızdan New York'a gitmeye ve orada biraz harcama yapmaya yetecek kadar para çektiğimi, evle ilgili istediği değişiklikleri yapmasını ve insanları durumu anlatmasını bildiren bir not bıraktım. Çocuğunu ilelebet, ondan uzaklaştırdığımı düşünmemeliydi. Geri dönecektim. Interpol'ü aramasına gerek yoktu. Nasıl iğrenç bir yaratık olduğuna, ne kadar öfkeli olduğuma ve hatta Alan'la ilişkin bir kelime dahi etmedim. Rivka beni görmekten mutluluk duyacağını söyledi. Peki ya Max diye sordum korkuyla. Eve pek uğramıyor, evde olup olmadığını fark etmez bile dedi. Buluştuğumuzda birbirimize sarılıp hıçkırarak ağladık. Declan'ın bana her şeyi anlattığı o geceden sonra ilk defa ağlıyordum. Varayo'a ağladım ama hayır, artık yalvarsa bile onu kabul etmeyecektim. Muhtemelen haklıydı, bitmişti. Hem de çok önce. 7 yaşındaki iki çocuk sevinç içinde Lida'nın oyuncaklarıyla oynuyordu. Benim sarışın oğlum ve onun siyah bukleli minik güzel kızı. Her zaman yaptığımız gibi birbirimize akıl veriyorduk. Rivka, Declan'dan ev satmasını istemem ve taşınmam gerektiğini söylüyordu. Babam öldüğüne göre annemle yaşamalıydım. Ama onun evine geri dönemem. Oradan çıkmak için öyle çok çaba harcadım ki dedim cılız bir sesle. İyi ama herkesin dedikodusunu yaptığı, Rosemore'dan çok uzak o yerde, o kız kardeşler ve korkunç Alan'la beraber yaşayamazsın. Cesur olma zamanı Malka, harekete geç. İrlanda'ya dön, Dublin'e taşınıp anneni yanına alabilirsin. Kendine ait bir yerin olur, her şeye yeniden başlarsın.